Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye'de Göç ve İltica'ya hoş geldiniz. Programı Kadri Şenel hazırlıyor. Teknik Masada Cihan Aydoğan ve ben İpek Önder. Efendim telefon numaralarımız şöyle. +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz de koçveiltica@trt.net.tr. Türkiye, topraklarında binlerce sığınmacı ev sahipliği yapan bir ülke konumuna geldi. Özellikle komşu ülkelerde son dönemde yaşanan gelişmeler artık Türkiye'ye göç alanında sadece transit ülke olmaktan çıkararak hedef ülke haline getirdi. Savaş, baskı, etnik köken, dini inanç, açlık gibi nedenlerle yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan, sayıları milyonlarla ifade edilen büyük nüfusun Türkiye'ye sosyal ve ekonomik uyumu kaçınılmaz olarak tartışılan konulardan biri durumunda. Toplumsal uyum şüphesiz çalışma hayatına katılımı da içeriyor. İşte bugünkü programda göçmenlerin, yabancıların çalışma izniyle ilgili düzenlemeleri konuşacağız. Stüdyomuzda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, hoş geldiniz Sayın Önder.
Hoş bulduk, sağ olun.
Ötü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyavuz, sizler de hoş geldiniz Sayın Okyavuz.
Hoş bulduk.
Efendim açılışta da bahsettiğimiz üzere bugün yabancıların, sığınmacıların çalışma izniyle ilgili düzenlemeleri yasal mevzuat çerçevesinde konuşacağız. Önemli bir konuğumuz var bugün, Nurcan Önder bizlerle beraber. İlk değerlendirmeye buyurunuz Sayın Hocam, sizinle başlayalım, sizden alalım.
Teşekkür ediyorum. Ben her zamanki gibi birkaç kısa söz edeceğim ama asıl uzmanımız Nurcan Hanım. Teşekkür ediyorum katıldığınız için Nurcan Hanım. Şöyle bir şey oldu. Şimdiye kadar sivil toplum kuruluşları çağırdık. Genel hatlarıyla bazı konuları konuştuk. Fakat şunu da hep konuştuk aslında. Bu artık yaşamsal bir mesele, uluslararası bir fenomen. İnsanlar buraya geliyorlar. Milyonları buldu sayıları. Ve uyum tartışılıyor artık. Burada şu söyleniyor ki bunda insanların bir kısmı kalıcı. Ve bu kalıcılığı hep konuştuk. Fakat bu kalıcı konuşurken onun temelini oluşturan bir takım teknik, idari koşullar da var. Bunların bir tanesi zannedersem çalışma hayatına katılım. Bu bağlamda şöyle demek lazım belki de. Hani bu teknik konu gibi gelirse, teknik konu gibi bize geliyor. Aynı zamanda yaşamsal bir mesele. Burada Nurcan Hanım'a ilk soruyu sormak isterim. Nurcan Hanım, dediğim gibi bu çalışma izni, bu toplumsal uyum için ne kadar önemli? Siz bunu nasıl bakıyorsunuz? Mevzuatı ne? Yani dediğim gibi teknik olmaktan çok zannedersem yaşamsal bir mesele haline geldi bu olay.
Teşekkür ediyorum. Ben isterseniz önce Türkiye'de yabancılar nasıl çalışma izni veriyoruz biz yabancılara? Çok kısa ondan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de yabancılar iki şekilde çalışma izni alıyorlar Türkiye'den. Bir kere bizim verdiğimiz izin işveren bazlı bir izin. İşverenin talebi üzerine verdiğimiz bir izin. Bir tanesi ikameti olanlar. Türkiye'de bir şekilde 6 aydan fazla ikameti olanlar Türkiye'den çalışma iznine işverenler aracılığıyla başvurabiliyorlar. Bir de konsolosluklarımızdan yapılan başvuru var. Ama Suriyeli misafirlerimiz tam olarak bunlardan ikisine de dahil değiller. Bunlardan 80 bin civarında 2011'den bu yana, daha doğrusu 2010'dan bu yana 80 bin civarında Türkiye'de ikametli Suriye vatandaşı var. Bunlar savaşın başlangıcında ya da çıkmadan ikametleri ve pasaportları ve kimlikleriyle Türkiye'ye gelip şartlara uyduğu için ikamet alanlar. Biz bunlara başvuruları halinde normal yabancıların çalışma izinleri hakkındaki mevzuata uygun olması durumunda çalışma izni veriyoruz. Bunlardan yaklaşık 6000 küsür kişi başvurdu ve biz 5000 tanesine bunlardan izin verdik. Bu 5000 kişinin büyük bir çoğunluğu aslında işveren. Bunların içinde 400-500-600 tane Türk işçisi çalışan işverenler de var. Tahmin edeceğiniz gibi bunlar ekonomik durumu genelde iyi olan kişiler. Bunun dışında bir de bu sayıları 2 milyona varan işte mülteci denen, sığınmacı denen ama aslında hani bizim geçici koruma statüsünde dediğimiz Suriyeliler var. Bunların şu anda çalışma iznine başvuru hakları yok. Yani bunların çalışma iznine başvurabilmeleri için Bakanlar Kurulu'ndan bir karar çıkması gerekiyor. Bu kişilerin hangi illerde, hangi sektörlerde ve ne şekilde çalışacaklarına ilişkin. Şu anda bu ikinci statüdeki, yani geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin çalışma izni başvurularını alamıyoruz.
Peki Nurcan Hanım, sizce bu değişmesi lazım değil mi bu aslında? Çünkü artık bir kitle fenomeni haline geldi. Dediğiniz gibi 2 milyonu aştı bu sayıları. Burada bir değişiklik yapmak zorunda Türkiye.
Ya sizce burada sizin de bildiğiniz gibi 2014'te bir yönetmelik yayınlandı resmi gazetede. Geçici koruma yönetmeliği. Bu geçici koruma statüsü Türkiye'de aslında ilk defa tanınan bir statü. Daha önce bizim ikamet verdiklerimiz, çalışma izni verdiklerimiz, sığınmacı, mülteci ya da başvuru sahipleri ya da insani ikametler vardı. Bu kişiler Türkiye'de belli şartlarda kalabiliyorlar. Bu kişilerin Türkiye'de nasıl kalacakları bu yönetmelikle belirlenmiş. İşte şu şekilde sağlık hizmetinden faydalanırlar, şu şekilde eğitim hizmetinden faydalanırlar. Yönetmeliğin bir maddesinde de diyor ki bu kişiler iş gücü piyasasına erişim sağlayabilirler ama bu iş gücü piyasasına erişimlerine ilişkin usuller, esaslar, kotalar, hani sınırlar Bakanlar Kurulu'nca belirlenir. Çalışma Bakanlığı da bu konuda bir teklif hazırlar deniyor. Biz Çalışma Bakanlığı olarak yani kayıtlı çalışmayı destekliyoruz doğal olarak. Biz bu kişilerin çalışma iznine başvuru haklarını tabii ki Türk istihdamını da korumak şartıyla, bu çok zor bir denge aslında, sağlamaya yönelik Aralık ayında, 2014 Aralık ayında Bakanlar Kurulu'na bir teklif götürdük. Bu teklifi götürürken işçi, işveren kuruluşlarımızla görüştük, sivil toplum kuruluşlarımızla görüştük, valiliklerimizle görüştük, İçişleri Bakanlığı'nın görüşünü aldık ve biz bir teklif sunduk. Bu sunduğumuz teklifte, yani bu kişilerin, hani izin demiyorum, başvuru hakkını sağlıyoruz. Yani bu kişilerin başvuru hakkını sağladıktan sonra bunlardan Türk istihdamını yine saklı tutmak şartıyla, Türkiye'de belli konularda iş gücü açığı da var. İşkur internet sitesine girenler bunları görebilir. Özellikle işte beden işçisi olsun, tarım işçisi olsun, bazı sektörlerde açığımız da var aslında. Açık olan sektörlerde belli kotalarla bu kişilerin kayıtlı çalışmalarına yönelik biz bir teklif sunduk. Bu teklifimizi de dediğim gibi işçi işveren kuruluşlarıyla da paylaştık. İşçi işveren kuruluşlarımızda, yani bunu ben hem çok önemsiyorum, hem Türk İş, hem Hak İş, hem DİSK, hem işveren kuruluşları Suriye'den gelen geçici koruma statüsündeki kişilerin yine Türk istihdamı gözetilerek kayıtlı çalışmalarından yanalar. Çünkü bu kişilerin kayıtsız çalışmaları, ki tam olarak önlemek mümkün değil, Türk istihdamının önünde daha büyük bir engel aslında. Bizim bakanlık olarak da, benim kişisel olarak da görüşümüz, bu kişilere başvuru sağlanması ve belli şartlarda, yani Türkiye'ye her giren kişinin hemen çalışmaya başlaması değil. Biz çok ayrıntılı bir çalışma yaptık. Hani giren kişi çalışma iznine başvurabilirse diğer ülkelerdekilerin tamamının Türkiye'ye geleceğini de varsayarak işte belli bir süre sonra başvurmaları, işte İşkur'daki açık iş alanlarına başvurmaları, ya da işte belli kotalar uygulanması, yine aynı şekilde izin verilen yerlerde Türk istihdamının takip edilmesi gibi pek çok alanı da içeren bir teklif hazırladık Bakanlar Kurulu'na. Bakanlar Kurulu henüz karar vermedi, onu bekliyoruz. Ancak biz bakanlık olarak hani üzerimize düşen her şeyi yaptık. Özellikle biz E-Devlet kapısı üzerinden yapıyoruz çalışma izinlerini. Bunlara ilişkin İçişleri Bakanlığı'yla da gerekli koordinasyonu sağladık, tamamladık. Yani bize başvuruları halinde ve Bakanlar Kurulu'nun böyle bir karar vermesi halinde tamamen hani başvurdukları iş yerinin kotasını, çalışanlarının ücretini ve iş gücü açığını da dikkate alarak bir izin sistemi kurduk aslında. Ve biz bu kişilerin hani kayıtlı çalışmaları ve Türk istihdamıyla ilgili dengenin kurulmasına yönelik bir teklifimiz var Bakanlar Kurulu'na, ama tabii ki bu siyasi bir karar olacak. O yüzden bekliyoruz ne karar verilirse. Nurcan bizim Hanım, teklifimiz gibi de olabilir, daha farklı da olabilir. Onu bekliyoruz.
Bu prosedürün ön şartı bu insanların öncelikle kayıt altına alınmasıdır ama
tabii,
değil mi?
Ki, öyle tabii bir şart ki kayıt var. Altına alınması. Burada bilindiği gibi var. Bu kişiler çok hızlı bir şekilde kayıt altına alındı. Başta tabii ki eksiklikler vardı ama gerek başta AFAD, gerekse daha sonra Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bu kişileri çok ciddi bir şekilde kayda aldı. Ama kamuoyunda hani bu kişiler acaba hepsi kayda alınmış mıdır diye bir tereddüt var. Bence alınmıştır. Çünkü devlet tarafından verilen bütün yardımların ve hizmetlerin şartı bu kayıt. Yani kayıt geçici koruma kimlik belgesi olmayan hiçbir Suriyeli, geçici kimlik belgesi olmayan Suriyeli ülkeden AFAD'ın, SGK'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Aile Bakanlığı'nın sağladığı hiçbir yardımdan faydalanamıyor. Zaten kamplarda da kalamıyor. O yüzden çok hızlı bir kayıt sistemi oldu ve 2 milyona yakında kayıt oldu. Ben herkesin kayıtlı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki öncelikle bu kişinin kayıtlı olması gerekiyor. Bu kişiye İçişleri Bakanlığı tarafından, Nüfus İdaresi tarafından verilen bir geçici kimlik numarası var. Hani bu vatandaşlık değil kesinlikle. Diğer ikametle de aynı şey değil. Bu numara üzerinden bilgilere biz zaten online olarak ulaşabiliyoruz. İşverenin bilgilerine de ulaşabiliyoruz.
Nurcan Hanım, bu ulusal iş piyasasının korunması şartından hep bahsettiniz. Evet. O bütün ülkelerde mevcuttur. O evet. Çok normal bir şey aslında. Bunu tespit etmek için hani sahaya gitmek lazım, araştırmak lazım. Bu kadar büyük sayıda insanlar geldi. Yani elemanlarınız, çalışanlarınız buna yetiyor mu?
Ya isterseniz ben size şey anlatayım. Hani
çok zor bir mesele gibi geliyor.
Yani normal biz bir yabancı bize çalışma izni için başvurduğunda elektronik bir sistemle başvuruyor. Eğer yurt içinden başvuruyorsa 99 binli numarasını girdiği zaman zaten biz onun bütün Türkiye'deki bilgilerini alıyoruz. Suç işlemiş mi, ne zaman kalmış, nerede kalmış, nasıl çalışmış hepsini görebiliyoruz. Bu kişiye İçişleri Bakanlığı onay veriyor. Tamam, hani bir sakınca yoktur girmesinde. Daha doğrusu olumlu görüş veriyor. Görüş verdikten sonra biz kendi sistemimize girdiğimizde zaten bu kişi için çalışma izni için başvururken meslekler sözlüğü var Türkiye'de. Uluslararası sisteme de uygun 80 bin meslek var. Oradaki mesleğe girdiği zaman bizim İşkur'da online bir sistemimiz var. O ilde, o meslekte işsiz ve iş arayan var mı? Onlar bizim önümüze çıkıyor. Hı hı. Ne yapıyoruz? Diyelim ki bir satış elemanı. İstanbul'da bir satış elemanı Osman Bey'de. İstanbul'da biz sisteme girdiğimiz zaman satış elemanı bakıyoruz, işte şu kadar kişi iş arıyor. Ama bu kişi eğer mesela Rusya'ya ihracat yapan bir firmaysa ve bir tane Rusça bilen satış elemanı istiyorsa, hani bu Rusça bilen Türk satış elemanı olmadığı için biz ona çalışma izni veriyoruz. Yine aynı şekilde bu şekilde de Suriyeliler bize başvurduğunda biz orada bakacağız. Onun talep ettiği meslekte iş yerine kadar o tespiti yapabiliyoruz.
Tek tek inceliyorsunuz.
Yok, tek tek incelemiyoruz. Bizim hemen önümüze o kırmızı geliyor. Bu iş yerinde, bu semtte şu kadar iş arayan vardır. Bu meslekte şu kadar işsiz vardır diye. Ona göre karar veriyoruz.
Peki kamuoyunun, hani sizin muhtemelen kamuoyunda belli bir algı var şu an. İşte bu insanlar işte yerlerimizi alıyorlar, rakipler, biz işsiz kalıyoruz, şu bu, maaşlar düşüyor. Bunun gerçek bir payı var mı?
Yani eğer Türkiye'de
kayıt altına alındıktan sonra herhalde bu giderilecek büyük
kayıt
sorunlar.
Kayıt altına alınmadan da şu anda hani Türkiye'deki iş yasaları pek çok alanda Uluslararası Çalışma Örgütü'ne uyumlu yasalar. Bazı eksikler olabilse de eğer bir kişi işten çıkarılıp yerine kayıtsız Suriyeli almışsa zaten şikayet etmişse bizim müfettişlerimiz gidiyor tespit yapıyor. Buna ekstra işçi tarafından kazanılabilecek tazminatlar var. Hani bunlar uzaktan göründüğü kadar aslında kolay değil. Hani bir fabrika 100 kişiyi çıkarıp da onun yerine 200 tane Suriyeli aldığı zaman bizim de bakanlık olarak çok ciddi yaptırımlarımız var. İdari para cezaları olsun, işçilerin hak ettiği ekstra kıdem tazminatı dışında tazminatlar olsun, işe iade hakkı olsun. Bu aslında çok kolay değil. Ama daha çok bunlar informal sektörde oluyor zaten. Hani iş gücü açığı olan ya da bir şekilde kontrol edilemeyen tarım sektörü gibi sektörlerde oluyor. Ama şu ana kadar hani bize iş teftiş kurulumuza çok ciddi bir şekilde bizi işten çıkardılar, hani somut bir şekilde yerimize şunları aldılar diye çok somut başvurular da gelmedi açıkçası. Ama öyle bir
öyle
konuşma
bir algı
bize
var,
de geliyor.
Öyle bir algı var kamuoyunda.
Bir de çok kolay bir şey değil yani, bir fabrikadan bir Türk işçiyi çıkarıp da onun yerine sizin dilinizi bilmeyen, o işi bilmeyen birini koymak da aslında çok kolay bir şey değil. Biz çalışma izni başvuru hakkı sağladığımızda bile çok fazla başvuru olmayacağı kanaatindeyiz.
Peki şöyle bir soru sorsam, hani bir tarafta bu insanlar entegre edilmesi lazım, hani uyumları sağlanması lazım. Öte yandan çocuklar dünyaya geliyor, buradaki kültürle büyüyorlar, Türkçe öğreniyor, belki kendi dillerini unutuyorlar. Bir tarafta böyle bir gerçeklik var, bir tarafta ama geçici koruma diyoruz. Yani varsayılıyor ki bu insanlar geri gidecek. Fakat biz aynı zamanda hem bunu varsayıyoruz hem de aslında bu insanların burada kalışlarını nihai bir şekilde somutlaştırıyoruz. Bu nasıl çözülebilir? Yani aslında bunlar çalışma iznine sahip olacaklar, sigortaları ödenecek.
Evet.
Hatta belli bir dönem sonra Türk vatandaşlığına başvurabilecekler. Dolayısıyla hem uyumlarını sağlıyoruz hem geçici diyoruz. Yani dolayısıyla bu bir çelişki değil mi sizce? Bu nasıl çözülebilir?
Şimdi geçici korumadan bahsetmek istiyorum. Geçici koruma statüsü Türkiye'de ikametli bir kişi gibi belli bir süre sonra Türk vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamıyor.
Çalışma izni sahip olsa bile
Çalışma izne sahip olsa bile geçici koruma yönetmeliğinde ve kanunda bu özellikle belirtiliyor. Hı-hı. Özellikle belirttik biz bunu. Bizim vereceğimiz çalışma izni ikametli birine verdiğimiz çalışma izni gibi değil. Geçici Hı-hı. korumaya bağlı bir çalışma izni.
Anladım.
Biliyorsunuz bu geçici koruma Bakanlar Kurulu kararıyla alındı. Diyelim ki işte 2017 Şubat ayında bitti dersek bütün çalışma izinleri de bitmiş oluyor. Hı-hı. Çalışma izniyle beraber geçici koruma statüsündeki kişinin belgesi ikamete dönüşmüyor. Yani her durumda şey hakkı vermiyor. Vatandaşlığa başvuru hakkı vermiyor. Bizde zaten bir de şunu söylemek istiyorum. Bizdeki bütün çalışma izinleri bir istisna biraz sonra söyleyeceğim. Onun dışında zaten geçici. Hepsinden prim alıyoruz ama Hı-hı. biz çalışma izinlerini süreli veriyoruz. İşte bazı Avrupa ülkesindeki gibi al sana çalışma izni, hayat boyu iş bulursan çalış yoksa Hı-hı. çalışma şeklinde değil bizdeki çalışma.
Hiç öyle bir şekli bizde yok değil
var,
mi?
Var, onu söyleyeceğim. Özel şimdi. Bir tane var. Şimdi bizdeki çalışma izni hani kişi başvuruyor, işverene bağlı ve ihtiyacı sürdüğü. Mesela çocuk bakıcılarına biz izin veriyoruz. Niye veriyoruz? Türkiye'de İşkur'da gece bakıcısı talebi yok. Hiçbir bakıcı ben gece çocuk bakmak istiyorum demiyor. Hı-hı. Anne baba çalışıyorsa, ihtiyaç varsa biz bu yabancı çalışma izni veriyoruz. Ancak bu çocuk büyüdüğünde de yani bu kişi ihtiyaca bağlı bir şey. Ondan Hı-hı. sonra belli bir yaştan sonra vermiyoruz artık.
Anlıyorum.
Ya da işte ne bileyim bir proje varsa bu proje bittiğinde çalışma izni de bizdeki bütün izinler süreli. Bunun tek istisnası var. Bizim süresiz bir çalışma iznimiz var. Bunun için 8 yıl Türkiye'de kesintisiz kalması ya da çalışması gerekiyor. Ve bu kişinin Türkiye'ye ciddi bir katkı sağlaması gerekiyor. Hı-hı. Yani çocuk bakıcısına süresiz çalışma izni vermemiz mümkün değil. Ciddi bir yatırımcı olabilir, çok nitelikli Hı-hı. birisi olabilir. Bunlara biz süresiz çalışma izni veriyoruz. Süresiz çalışma izni verdiğimizde bu kişi yani o iznini tekrar yenilemesine gerek kalmıyor. Eskiden ikametini 2 yılda Hı-hı. bir yeniliyordu ama şu an biliyorsunuz Uluslararası Koruma Kanunu'nda da süresiz ikamet izni var. Süresiz Hı-hı. ikamet izni yerine geçiyor. Bu kişi 6 aydan fazla Türkiye'yi terk etmediği sürece süresiz çalışma izni vatandaşlık gibi pek çok hakkı bu kişiye sağlıyor. Ancak bu çok az sayıda verdiğimiz bir izin ve geçici koruma statüsüyle çalışma izni alanların süresiz çalışma izni alma hakları zaten yok.
Hı hı. Dolayısıyla kamuoyundaki bu algı yanlış bir algı. Yani onlar zannediyorlar ki hakikaten yani vatandaşlığa işte kapı açılacak, vatandaş olabilecekler, kriterleri yerine getirdiler. Öyle bir şey yok.
Yani bu şekilde geçici korumayla Türkiye'de bulunma ya da geçici koruma statüsüne sahip olarak çalışma izni alma kesinlikle Türkiye'de vatandaşlığa başvuru hakkı hı hı. sağlamıyor. Ama diğer konular hani hükümetin karar vereceği konular. Bir gün işte 5 yıl sonra vatandaş yapıyorum da şu anki vatandaşlık kanunumuza başvuru hakkı sağlamıyor. Peki, yani mevcut durum bu şekilde Nurcan, ama ileride ne olur o bizim...
Şu an kaç Suriyelinin önce örneğin çalışma izni var?
Şu o an 5 bin Suriyelinin 2011'den Hı-hı. sonra savaştan sonra 5 bin Suriyeli biz çalışma izni verdik.
Çok düşük bir rakam değil mi? Yoksa şimdi, bana mı öyle geliyor?
Şimdi Türkiye'de 80 bin civarında hani... Sayı tam olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüzden alabiliriz. Ben aşağı yukarı söylüyorum çünkü günlük değişen rakamlar Tabii. bunlar. 80 bin civarında Suriyeli'nin bizde başvurusu çalışma olmuş. İzni başvurusunu sağlayacak ikamet belgesi var. Ama bunlar Suriye'de savaştan önce ya da savaşın ilk dönemlerinde pasaportlarını alıp kimliklerini alıp Türkiye'ye yasal giriş yapmış Hı-hı. kişiler. Diğerlerininki de yasa dışı değil ama pasaportlu giriş değil. Bu kişiler ikamet şartlarını Türkiye'de sağlamışlar. Ve ikametlerini almışlar. İhtiyaç olduğunda da çalışma iznine başvuruyorlar. Bu kişilerin maddi durumları biraz daha iyi. Hı-hı. Bayağı iyi hatta bir kısmının. Hani hepsi çalışmak zorunda değil. Bir de bunların önemli bir kısmı çocuk ya da hani çalışmak küçük çocuğu olan kadınlar önemli bir kısmı. Bunlardan zaten bize 6000 civarında başvuru oldu. Biz de bunların büyük bir kısmını karşıladık zaten. Ve başvuruların büyük bir çoğunluğu şirket ortağı ve işveren Hı-hı. olarak. Yani.
Peki bu bakanlıklar arası, genel müdürlükler arası işbirliği bu konuda oluyor mu? İyi işliyor mu? Aynı fikirler, aynı duruşlara sahip mi? Çünkü mesela çalışma izni verilsin görüşü yaygın mı?
Yani şimdi
yoksa
biz
farklı görüşler var mı
bu konuda? Geçici korumayla ilgili yönetmeliği de uluslararası korumaya ilişkin kanunda zaten göç idaresi genel müdürlüğü kurulmadan önce de biz bakanlık olarak her türlü çalışmanın içinde yer aldık zaten. Ve çok da uyumlu çalıştık. Hani bizim böyle çok şiddetli bir şekilde karşı çıktığımız bir şey yok. Gerek kanunda gerek yönetmelikte. Yine Bakanlar Kurulu kararını hazırlarken de biz İçişleri Bakanlığı ile beraber hazırladık ve Dışişleri Bakanlığı ile. Biz zaten daha çok İçişleri ve Dışişleri ile çalışıyoruz çalışma izni ayağı olduğu için. Yani bu konuda aramızda bir uyumsuzluk yok. Son derece uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Pek çok konuda hani onların hayır dediği bir teklifimiz de olmadı aslında. Bir sürtüşmemiz de olmadı. Bu konuda bir sıkıntımız yok diğer kurumlarla.
Yani çalışma izni verilsin. Bu her anlamda iyi. Hem kayıt altına
yani
alınacaklar.
Çalışma izni değil. Başvuru hakkının belli şartlarda sağlanmasına yönelik bizim hani bürokrasi olarak bir teklifimiz oldu Bakanlar Kurulu'na ama henüz bir karar çıkmadı. Ama dediğim gibi böyle hiç zaten hani çalışma izninde başvuru hakkı. Bu dünyadaki eğer dünyada 5 milyar insan varsa bunların hepsinin böyle bir hakkı var şu anda. Çünkü bizim her ülkede ya da yakın ülkelerdeki konsolosluğumuzdan bu başvuruyu sağlayabilirler. Yalnız şu an geçici koruma altındakiler kendi ülkelerine gidip konsolosluğumuzdan bu başvuruyu yapamayacakları için ve ikamette pasaportları olmadığı için alamayacakları için ya da alamadıkları için bunlara dünyadaki hani diğer 5 milyar insanın hakkı olan başvuru hakkını, başvuru demek çalışma izni vermek anlamına gelmiyor. Tabii. Yani her başvurana vermiyoruz sonuçta. Başvurusu belli şartlarda başvuru sağlanmasına yönelik bizim bir teklifimiz oldu ama böyle çok geniş ya da Türk istihdamını etkileyecek bir şey değil. Hani çok dikkatli ve çok korumaya yönelik hükümler var. Dediğim gibi işçi kuruluşlarıyla, işveren kuruluşlarıyla mutabakata vardığımız konular var.
Bence bu çok önemli çünkü Almanya'yı çok iyi biliyorum. Almanya tabii sığınmacılar ya da mülteci statüsünü, yani mülteci statüsünü alan bir sığınmacıya çalışma izni veriyor. Ama mesela sığınmacılara böyle bir hak vermiyor Almanya. Dolayısıyla Türkiye bazı konularda bir adım önde diye değerlendirilebilir bile.
Şimdi bu uluslararası koruma kanunumuz, yani yabancılarla uluslararası koruma kanunumuzu ben hani İçişleri Bakanlığı'nda çalışmıyorum ama çok ilerici ve çok medeni bir kanun olduğunu biliyorum ama bu tabii yani ülkenin çıkarlarını korumuyor anlamında değil.
Tabii ki değil.
Almanya'daki uygulama aslında bize tam olarak uymuyor. Çünkü biz işte bir yeni mevzuat hazırlığımız olmuştu. O zaman bütün ülkeleri incelemiştik. Almanya ile bizimki tamamen farklı. Yani Almanya'da bir kere hani sistemin ihtiyacı üzerine talep edilmiş kişiler var. Bizimkinde de insani amaçla bizim hani ölmelerine gönlümüzün razı olmayıp getirdiğimiz kişiler var.
Ama onlar da Almanya'da çalışma izni başvuramıyorlar.
Evet. Onlar da başvuramıyorlar. Evet. Çünkü bütün neredeyse Avrupa ülkeleri son 3-4 yılda yabancıların çalışmalarıyla ilgili mevzuatlarında değişiklik yaptı.
Evet, evet. Bu açıdan Türkiye hakikaten bir adım önde. Dediğim gibi Almanya'da insani açıdan Almanya'ya kaçmak isteyip mülteci statüsüne başvuran bir kişiye o hak verilmiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda, dedim ya onun için dedim teknik bir mesele
bizde
ama
mesela
yaşamsal bir boyutu var.
Mülteci başvuru sahipleri var biliyorsunuz. Bir de mülteciler ya da sığınma başvuru sahipleri, sığınmacılar. Mülteci ve sığınmacıların çalışma hakları var direkt olarak. Ama mülteci başvuru sahipleriyle sığınmacı başvuru sahipleri bunlar çok karışıyor. Türkiye'de mülteci ya da sığınmacı sayısı çok az. Başvuru sahibi çok fazla. Hani ülkelerindeki durum geçtikten sonra gönderilmek üzere başvurular alınanlar. Bunlar da belli şartlarda çalışma iznine başvurabiliyorlar şu anda.
Bir daha somutlaştırmak için Türkiye'de bir yabancı belli bir iş yeri bağlamında başvurabiliyor değil mi? Bağımsız başvurabiliyor. Yani iş yerini belirleyecek.
Bağımsız da başvurabiliyor ama bağımsız başvurmasının şartları çok ağır. Belli bir süre Türkiye'de kalması lazım. Belli bir ciddi rakamda bir yatırım yapması lazım. Şu an hani konuştuğumuz kitle içinde buna uyan olacağını pek zannetmiyorum. Ya da işte bir mesleği olması lazım ve bu mesleğin yasak meslek olmaması lazım.
İşveren örgütleri de bu konuda nasıl yaklaşıyorlar? Onlar da mı çalışma izni verilmesinden, bu hakkın olmasından yanalar yoksa?
Ya işveren örgütleri şöyle yaklaşıyorlar. Belli konularda onlar da işçi ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Bu açıkları bu şekilde kapatabileceklerini söylüyorlar ve bize diyorlar ki hani siz bu başvuru hakkını sağlarsanız biz Türk işçilerimizi işten çıkarmayacağız. Zaten hani Türkiye'de daha çok emeğe yönelik işler yapılıyor. Bunlar da öyle herkesin yapacağı işler değil zaten.
Belli bir temel hani, eğitim.
İşveren örgütleri kayıtlı çalışmalarından yanalar. Çünkü kayıtlı çalıştıran işveren burada zarar görüyor. Bir şekilde kayıtsız çalışanlar da olabiliyor her Türkler içinde de var sonuçta.
Evet.
Kayıtlı işveren bundan zarar görüyor. İşveren örgütleri de doğal olarak kayıtlıları temsil ediyor.
Bir de Suriyeli, onu konuştuk. Suriyeli işverenler var değil mi Türkiye'de
evet,
şu an?
Evet, Suriyeli işverenler de var. Bizim çalışma izni verdiklerimizde önemli bir paya sahipler bunlar. Çünkü işveren olarak da çalışma izni almanız gerekiyor.
Onlar daha çok kendi vatandaşlarına mı için bir başvuruda bulunuyorlar?
Şu an kendi vatandaşlarını çalıştıramıyorlar. Geçici koruma altındakiler çalışamadıkları için. Şu an ciddi sayıda Türk çalıştıran işverenler de var.
Evet.
Üretime yönelik işverenler de var. Tabii şey de var, hani işverenler bir de şunu söylüyor, hani Suriyeliler içinde çok nitelikte olan, hani bizim ihtiyacımızı karşılayacak olanlar da var. Hani başvuru hakları olsun, biz ihtiyacımız olanı çalıştıralım, en azından devletin sırtından belli bir yükü almış oluruz diye bizden talep ediyorlar. Ama biz burada tekrar ediyorum, hep başvuru hakkından bahsediyoruz. Hani Bakanlar Kurulu'ndan karar çıkınca herkes serbest bir şekilde çalışmayacak.
Fakat yine de şunu sormak isterim. Şimdi dediniz ya bu insanlar, bu izinler iptal edilebilir.
Tabii ki.
Vatandaşlığa geçiş hakkını sağlamaz otomatik olarak. Fakat
şu anki hani, mevzuatta öyle.
Öyle yani. Ama işte göçün böyle toplumsal dinamikleri var ya. İşte engelleyemeyeceğiniz dinamikleri var. Bu bir tek şekilde o dinamikleri başka yönde gelişme şey ihtimali yok mu
ya
acaba?
Ben şimdi şey söylüyorum, hani şu anki mevzuata göre bu kişileri bu vatandaşlık hakkı vermiyor.
Benim,
ve Türkiye'nin istediği zaman göndermesini sağlayacak bir sistem. Ama sizin dediğiniz
toplumsal dinamikler
daha çok
var.
Hani sosyolojik, politik.
Çocuklar dünyaya gelir, evlenirler. Evet. Hani böyle aile bileşimi de hani olmuştu Avrupa. Bu bağlamda bir yerde de bu insanları
tabii
objektif olarak kalıcı kılıyoruz.
Muhtemelen öyledir ama hani biz daha çok iş gücü açısından tabii bakıyoruz.
Yok, ben daha geniş bir tablo çizmek için
evet,
birazcık
evet
aslında bu insanları biraz da kalıcı kendimiz de kılıyoruz bir anlamda.
Yani şey bu var, bizim burada amacımız bir şekilde Türkiye'deki işte iş gücü de açık olan yerleri bir şekilde doldurmalarını sağlamak ve bir şekilde mesela şu anda biz işkur aracılığıyla bu kişilere eğitim de verebiliyoruz. Ülkelerine döndüklerinde ülkelerini yeniden kurabilmeleri için de bir tecrübe sağlamak. Yani ben çok, benim alanım değil ama siz daha iyi biliyorsunuz.
Ya bu emek
mesela
göç,
Almanya'dan
tabii, tabii,
gelip de Türkiye'de
olmadı
pek çok fabrika
emek
falan açanlar da olabilir.
Emek göç konusunda çok fazla olmadı bu işler ama bir de tabii farklı bakışlar var. Siz tabii haliyle Çalışma Bakanlığı bağlamında
yani
konuşuyorsunuz. Ama mesela STK'lar dediğim bu uyum meselesi bağlamında konuşuyorlar. Bu farklı yaklaşımları zannedersem bir birleştirmek lazım. Hani farklı görüşler var, yaklaşımlar var. Yani teknik mesele değil, onu söylemeyeceğim. Teknik mesele değil bu artık. Bu yaşamsal bir mesele.
Evet.
Toplumsal dinamiklere sahip
yani
olan bir mesele.
Sonuçta her kurum kendi alanı neyse, üstüne
evet
düşen konu neyse onunla ilgileniyor. Mesela biz şimdi ne bileyim kimsesiz çocuklarla ilgilenmiyoruz. Aile
elbette
Bakanlığı ilgileniyor ya da işte sağlık konusuyla ilgilenmiyoruz. Bizimki daha çok hani biz nasıl olur da Türk istihdamını koruruz ama bir şekilde bu kişileri de Türkiye'ye katkı sağlar hale getiririz konusu üzerinde duruyoruz. Diğer konular hani kimin uzmanlık alanıysa aslında onun işi.
Hı hı.
Bence bir de bunlar herhalde daha çok devletin alması gereken kararlar kalacak
tabii,
kalmayacak
kararlar
mı?
Hı hı. Bir de bir konu vardı, hiç değinmedik. Yabancıyı çalıştırmak için 5 Türk vatandaşına çalıştırma
evet
zorunluluğu var.
Evet, ondan bahsediyorum. Bu da herhalde ulusal evet iş piyasasını korumasıyla ilgili
evet
değil mi?
Bir şimdi olay. Bizim şu anki yabancıların çalışma izinlerine ilişkin kanunumuzda ki bunu da aslında değiştirmek üzere çok ciddi çalışmalar yaptık. Meclis Genel Kurulu'nda en son çıkacak olarak kanun
İçerisinde
olarak kaldı ve
maddede
kısa sürede bekliyoruz. Çünkü meclisteki komisyonlardan da neredeyse bütün partilerin oy birliğiyle geçti diyebilirim.
Hı hı.
Yani çok önemsenmeyecek bir iki küçük şehir var. Bunun içinde o da var. Tabii şimdi şey var, bizim şu anki kanunumuzda belli şartlar var. Nasıl biz reddediyoruz çalışma iznini? Bir, aynı işi yapacak aynı nitelikte Türk varsa.
Hı hı.
İki, Türkiye'ye gelmesine ilişkin olumsuz bir İçişleri Bakanlığı görüşü varsa. Üç, diyoruz ki Türkiye'nin piyasasıyla ilgili konular. Türkiye ile piyasasıyla ilgili konulara da kanun demiş ki Çalışma Bakanlığı belirler. Bizim bakanlık olarak da biz belli şeyler belirledik. Dedik ki genel var, bir de tabii özel konular var. Dedik ki sen eğer bir yabancı çalıştırmak istiyorsan ya da yabancı sen bir şirket kurmuşsan en aşağı 5 Türk vatandaşına istihdam etmen lazım. Şu kadar sermayen olması lazım.
Hı hı.
İşte turizm sektöründeysen mesela spa terapisti çalıştıracaksan 4 yıldızlı ya da 5 yıldızlı otel hı olman lazım. Çünkü aynı şekilde biz hani kendi istihdamımızı koruyoruz ama gelenlerin de sonuçta insani açıdan sömürülmesinde engellememiz lazım. Çünkü iş gücü piyasasına girdiği zaman onlar artık hani bizim sorumluluğumuzda, bizim mevzuatımıza tabi oluyorlar. Bu 5 Türk işçisi de onlardan biri. Yani biz bunu ama şu her 5 Türk işçisine otomatik bir tane yabancı vermiyoruz. Hani bize şöyle geliyor işveren. Benim 100 işçim var, bunu niye vermedin? Ben de diyorum ki o kişinin yapacağı iş mesela şoför istiyor. Türkiye'de çok şoför var. Ama sen dersen ki bana ihracat elemanına ihtiyacım var ve hakikaten yurt dışı piyasasına dönük çalışıyorsan onu veriyoruz tabii ki. Ama bunun dışında bunun bazı istisnaları var. Bunun bazı istisnaları da şöyle.
Mesela süremiz çok az kaldı.
Uluslararası projeler oluyor. Önler. Çok çok nitelikli işler oluyor. Onlarda da hani bunu istisna olarak uyguladığımız durumlar da
çok
var.
Çok teşekkür ediyoruz sizlere katıldığınız için. Nurcan Önder de konuğumuz ve program yapımcı danışmanımız. Orta Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim bölümünden Mehmet Okyavuz'a da çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta Türkiye'de göç ve iticada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.